Ayrım 33 sayfa 374'ten devam. Mesleki bir ayrılık olsa bile tek ve egemen devlet ideolojisi her iki kesimin de eylemlerine yön veren ortak platform olma niteliğini sürdürmüştür. Ne var ki çok parti hayata geçildikten sonra iki kesim arasında hızlı bir uzaklaşma ve sonuçta da ülkenin kaderini belirleyecek önemde bir çelişkinin belirdiği gözlenir. Askeri bir demokrasinin koşulları bile giderek politikacı ile asker arasında hem nesnel hem de ideolojik bir farklılaşmanın oluşmasına yol açmıştır. İşte bu farklılaşmadır ki Cumhuriyet'in politik tarihine 27 Mayıs, 12 Mart ve 12 Eylül gibi dramatik dönüm noktalarını armağan etmiştir. Yeni gündemin bu sayısına yer alan Muhsin Batur ve Cüneyt Arcıyürek görüşmeleri, işte yukarıda özetlemeye çalıştığım çelişkinin tarihine ve çelişkiyi doğuran görüş ayrılıklarının kökenlerini ışık tutuyor. Bu iki görüşmeyi izledikten sonra dikkatli okurun Türkiye'de gelişigüzel kullanılan ilericilik, reformculuk, devrimcilik ve en önemlisi demokrasi gibi kavramlara daha bir dikkatle yaklaşacağını, daha da önemlisi bu kavramları yeniden tanımlama ihtiyacı duyacağını umuyorum. Cüneyt Arcıyürek, ara rejimlerden sıyrılmayı idari maslahata bağladık. Sayın Arcıyürek, meslek hayatınız 40 yılı geçti galiba. 40'ın eşiğinde sayılır. Politika muhabirliği bir rastlantı mı yoksa bilinçli bir tercih mi sizin için? Sanırım rastlantıdan çok genç yaşımdan itibaren bulunduğum gazetenin bünyesinin ürünü. Dönemin de özelliği var. Tek partili bir rejimden çok partili rejime yönelen bir açılışın dönemiydi. Ben o dönemde mesleğe başladım ve gazete Ulus. Ulus gazetesi CHP'nin organı. Tabii sürekli politika üzerine bina edilen bir gazeteydi. Biz mesleğe ilk başladığımız zaman doğrudan doğruya politika ile ilgili haber yazmak, politikayı irdelemek gibi bir görev içinde değildik. Genç insanlardık. Fakat deneyimler arttıkça siyasete merak, ki Türkiye'de o zaman TV'deki Amerikan dizileri olmadığı için siyasetle yoğrulan bir kamuoyu vardı, arttı. İnsanın kendisini siyasetten soyutlaması mümkün olmuyordu. Bu politika muhabirliğiniz sırasında hiç aklınızdan muhabirliğini yaptığınız mesleğe intisap etmek geçmedi mi? İnanın hiç geçmedi. Siyaset muhabiri olmanın siyaset adamı olmaya yönelmesine karşı çıktım. Kimi arkadaşlarımız siyaset muhabirliği yaparken aday olup milletvekili olmaya büyük özen göstermişlerdi. Benim hiç aklıma gelmemiştir. Bunun nedenleri de açıktır. Çünkü gazeteci kalmaya karar verdiğime kendimi inandırmıştım. Bir takım tekliflerde olmadı değil oldu. Hepsini geri çevirdim. Çünkü siyaset adamlığıyla siyaset gazeteciliği arasında doğa itibariyle önemli bir ayrım olduğunu inanıyorum ben. Siyaset gazetecisi daha özgür, dilediği gibi olayları irdeleyebilen veya eleştirebilen veya kovalayabilen insandır. Bu ince sınırı bazı arkadaşlarınızın pek iyi göremediğini son kitabınızda belirtiyorsunuz ve eleştiriyorsunuz. Yalnız size de bir eleştiri var. O da şu: kendisi bunları eleştirirken öbür taraftan kitabında da açıkça yazdığı gibi adeta devrim başbakanının danışmanı durumundaydı. Demirel'e önerilerde, değerlendirmelerde bulunurdu. Bizim yaptığımızda buydu deniyor. Ne diyorsunuz bunlara? Söylenmiştir, söylenir. Fakat çok garip bir gelişme daha var. Ben bir kere tabiat itibarıyla devlette görev almış herkesle hangi çevrede olursa olsun iyi ilişki kurmaya gazeteci olarak özen göstermişimdir. Nitekim bana bu tür eleştirileri yapanlar Sayın Bülent Ecevit iktidarda olduktan sonra, ki yazılmıştır bu, isterseniz örneklerini de vereyim, Ecevit'in yanından ayırmadığı gazeteciliğe de eleşerde bulunmuşlardır. Hem Ecevit için doğrudur, hem de Demirel için konuşmam bakımından. Size gayet açıkça söyleyeyim, son derece mesafeli bir ilişkinin içinde bulunmuşumdur. Hiçbir zaman onlara şunu şöyle yapın dememişimdir. Demirel'in danışmanlığı yapmak da mümkün değildir. Çünkü Süleyman Demirel'in duası çevresinden uzman gazetecilere falan yer verecek bir dua değildi. Kalıplaşmış fikirleri vardı. Bunları değiştirmek de mümkün değildi. Zaman zaman Demirel'in döneminde bazı belgeler veya haberleri atlayarak vermişimdir. Bunu bizim meslekteki bazı çevreler başbakanlığı iyi ilişkilerine bağlamışlardır. Şunu da söyleyeyim, Demirel kimseye çıkarıp öyle belge falan vermez. Tıpkı Sayın Ecevit gibi. Evet, işte sizin son kitabınızda özellikle bu açıdan eleştiriliyor. Demirel penceresinden olaylara bakılmış, belge yoğunluğu onda, anlatım yoğunluğu onda. Mihrak olarak hep Demirel var. Fakat şu noktaya kimse dikkat çekmiyor. 1971-1973 dönemi. İktidarda olan siyaset adamı ve siyasal grup kim? Adalet Partisi. Ve bütün olayların tepe noktası önemli olan kişi kim? Sayın Demirel. Cumhurbaşkanı seçimi dahil bütün olaylarda birinci derecede önemi olan insan Sayın Demirel'di. Olaylar bu adamların üzerinde toplandığına ve geliştiğine göre o dönemi anlatmak için o adamın davranışlarını söylemem gerekmez mi? Yapılan o. Bir de Sayın Ecevit var. Yeni liderliğe tırmanmış, kendi bünyesinde olaylar var. Bir İsmet Paşa faktörüyle boğuşmuş, çok taze. Nitekim artık Ecevit liderliğe geldikten sonraki olaylarda, yapılan toplantılarda, belgelerde Ecevit de var. Anlıyorum. Basının tarafsız olması mümkün mü Sayın Arçayürek? Gerekiyor mu? Ya da şöyle sorayım. Basının taraf olması gereken bazı şeyler yok mu? Basının tarafsızlığı. Basının tarafsızlığı. Bir kere kamuoyu oluşumu iddiasında fikir üreten bir gazete ise söz konusu olan tarafsız kalması mümkün değil. Bir taraf ile bir taraf arasındaki inceliği Türkiye'de 51 senedir anlatamıyoruz. Ve galiba anlatacağımız da yok. Bir ara bu tarafsızlık ilkesi o türlü yozlaşmaya gitti ki tarafsız olduğu iddiasında olan büyük gazeteler devrim başbakanından beyanat aldılarsa ertesi gün muhalefet liderinden de bir demeç alarak denge sağlamak gibi çok yanlış bir tutum izlerlerdi. 80'den sonra benim kanaatim durum tümüyle yozlaştı. Artık habere yönelik değiller. Habersiz olarak haberli nasıl çıkarız diye bir tutku içine bocalıyorlar ve hala da bu devam ediyor. Bir olayda gazetenin bir yanı tutması, ölçerek bilgileri alarak hangisinin doğru olduğuna karar verdikten sonra bir yörünge içinde yayın yapması bence en doğal iştir. Bunun dışına çıktığı zaman gazete gazete olmaktan çıkıyor. Zeynep Özal'ın aşk maceraları üzerinde tefrikalara dönüşüyor. Buradan basının askeri darbeler karşısındaki tutumuna gelmek istiyorum. Siz de basının darbeler karşısındaki tutumuna kitabınıza birkaç kez değiniyorsunuz. Eleştiriyorsunuz. Basını ilkesizlikle suçluyorsunuz. Biraz açar mısınız? Şimdi, Türkiye'de ne zaman darbeler olmuştur? Hepsini bir kabın içine koyarak, hepsini darbe olarak niteliyorum. Kimse alınmasın, çünkü alınanlar da oluyor. 1960'tan başlayalım. 60'ta oldu, 71'de oldu, 80'de oldu. Üç tanesi çok belirgin. Bir de başarılamayan kimi teşebbüsler oldu 60'tan sonra. Bunların karşısında basın ertesi günü gelen yeni yönetimin ne olduğunu ve ne olabileceğini hesaplamadan hemen alkış tuttu. Tipik örneğidir. Galiba ben kitapta da yazdım. Bir gazete patronu 27 Mayıs'ın olduğunu öğrendiği zaman sabaha karşı alelacele matbaasına geldi, gazeteleri imha etti. Ordu yaşasın, idareye el koy diye bir başlıkla çıkmayı eyledi. Aslında bu bana göre basının kudret karşısındaki eğilimini gösterir. Bu son derece sakıncalıdır. Kudret sahibi iş başına geldiğinin ertesi günü belki gazetenin yayınından rahatsız olup kapatabilir. Ama hiç değilse basın tarihinde bir darbenin doğru olduğunu veya doğru olmadığını araştıran bir gazete yaşamıştır diye örnek olabilecek bir sayfa açabilir. Bunu bir örneğini vermek de gayet basit. 50'den sonra Arjantin'de Perón rejimine karşı La Prensa direnişe geçti. Perón bu gazeteyi kapattırdı. Bugün basın tarihinde hala La Prensa adlı bir gazete var. Yani hiç olmazsa şu yapılabilir değil mi? Yaşasın ordu diye değil, ordu el koy diye başlık atılabilirdi. Bu olaydır. Olayın yansımasıdır. Gelen yöneticiler şunlardır falan filan. Ama ertesi gün kimi projeler, taslaklar ortaya yavaş yavaş çıktığı zaman basının bu taslaklarda Türk sosyal hayatına, ekonomisine hatta dış politikasına yararlı olmayan noktaları artık eleştirmeye başlaması gerekir. Bunlar Türkiye'de uzun zaman yapılmadı. Ne oldu? Darbe oldu. Müddetini bitirip gittikten sonra gazeteciler o dönemin olaylarını gene kulağa tersten tutarak anlatmak gibi bir görev üstlendiler. Demirel'in direnişi. Son kitabınızda 12 Mart'a tam anlamıyla karşı olan, sonuna kadar 12 Mart'a karşı direnen kişi olarak Demirel'i tanımlıyorsunuz. Öğrendiğimiz kadarıyla, mesela 56. sayfada hükümete kesinlikle katılmama kararında olduğunu Sayın Demirel ifade ediyor. Sonradan bir bakan verme olayı var. Sonra mesela ordunun önerdiği, getirdiği anayasa değişikliklerine sahip çıkma ve bunların gerçekleştirilmesi yolunda gereken desteği gösterme olayı var. Bütün bunları bir arada düşündüğümüzde bu yargınız biraz daha ihtiyatlı ifade edilmesi gereken bir yargı haline dönüşmüyor mu? Benim yaptığım yargı değil, adamı anlatmaktı. 1. Demirel gerçekten ilk defa 12 Mart'a karşı, özel konuşmalarında tabii vaziyet almıştır. Bunun nedenleri nedir? Bu nedenleri kişisel de olabilir. İktidarda olan bir adamın darbe yoluyla gitmiş olmasına karşı verdiği tepkiler de olabilir. Bunların hepsini taşmak istemiyorum. Bu beni kişiyi anlatmaya zorluyor ki yapmak istemiyorum. Ama şu ilkede direndiğini hep vurgulamaya çalıştım. Parlamento kapanmamalı. Parlamentonun açık olduğu bir ortamda müdahaleyi en kestirme yoldan geriye doğru itmek olanağını bulurum diye bir siyaset mantığı kurmuş olabilir. Yalnız tabii burada yaptığı en belli başlı hatalardan biri hükümetlere girmeyi reddeder gibi göründükten sonra girmesidir. Nitekim ben kitabın sonlarında 1973 seçimleri bunu gösterdi diye açık şekilde vurguladım. Ve bir örnek de verdim. Adana'ya gittik. Bu ikametin biraz sorumlu bize ait değildir dediği zaman Demirel aşağıdan kasketli bir adam, evet ama sen hikameti üye verdin, bakan verdin dedi. Bence bu kitlelerin verdiği notun çok basit bir ifadesiydi. O zaman seçimi kaybediyor dedim ve kaybetti. Demirel de sonradan biz 12 Mart'ta neden hikametle girdik çıktık, ılımlı imiş gibi göründük. Bunu bir türlü halka anlatamadık demek zorunlu duydu. İkincisi anayasa değişikliğine gelince 70'ten sonraki bütün olaylarda anayasa değişikliklerine kendi siyasi felsefesi, ideolojisi açısından taraftar olup olmaması başka bir şey. Anayasa değişikliklerinin çok karşı olduğu bir darbenin unsurları tarafından dayatılması karşısında almış olduğu tutum ayrı bir şey. Bu farkı belirtmek istiyorum. Tabii kendi felsefesi bakımından anayasa değişiklikleri doğruydu. İlke itibariyle o anayasanın değişilmesine karşı olması mümkün değil. Neden bunları bir zor altında kabul edermiş gibi göründü? Bu kendisi bakımından açıklanması gereken bir nokta. Ama bunu hiçbir zaman açıklamamaktadır. Çünkü şöyle der: zaten böyle düşünüyordum, ancak o anayasanın bu maddenin değiştiği zaman Türkiye'nin yönetilebileceği iddiasındaydım. Kimden gelirse gelsin ben bunu kabul ederdim. Tabii ki fazla doyurucu olmayan, o sıradaki şartlar içinde de belki kabul edilebilir bir anlayış bu. Şimdi, bunu şunun için soruyorum. Demirel'in mantığının karşısında şöyle bir mantıkta pekala geçerlilik kazanır. Efendim, adamlar şu ya da bu şekilde gelmişler, biz buna karşı olabiliriz. Toprak reformunu yapıyorlarsa, bankaları devletleştiriyorlarsa, bizim doğrultumuzda ekonomik tedbirler alıyorlarsa niye desteklemeyelim? Böylece bu mantıkla hareket edildiğinde demokratik kurumlara ve mekanizmalara inanç konusunda birleşmek olanağı ortadan kalkıyor ve demokrasi güme gidiyor. Pragmatizm, tek geçerli yaklaşım oluyor ülkede o zaman. Efendim, tabii burada çok ilginç bir nokta çıkıyor. Darbelerle gelen rejimlerden sıyrılmayı sadece siyaset adamlarının kimileriyle değil, tümüyle yayın hayatı dahil, hatta aydın çevre dahil idareyi maslahata bağladık. Onun için bu olaylar sürgüt haline geldi. Yapamadık, ilkeli davranamadık. Yapamayınca bu sürgüt olduğu gibi devam ediyor. Hemen bununla ilgili olarak şuraya geçmek istiyorum. Kitabınızda 12 Mart'a karşı olan bir diğer kişi olarak da Ecevit'i tanımlıyorsunuz. Yani 12 Mart olduktan sonra ortalıkta 12 Mart'a dirençle karşı çıkan iki kişi var: Demirel ve Ecevit. Çok garip bir tesadüf, talihsiz bir durum. 12 Mart'a karşı olan bu iki kişi Türkiye'yi 12 Eylül'e getiren süreç içinde bir muhalefet lideri, birisi başbakan olarak birlikte yer aldılar. Bunca deneyden sonra 12 Eylül'ün önlenmesi yolunda niçin bir araya gelemediler, bunu nasıl açıklıyorsunuz? Şimdi bakın, Ecevit ve Demirel birbirlerinden habersizdirler bunları konuşurken. Mesela Ecevit diyor ki, ülkede 30 yılın aşı olabilir ama kimse gelip de demokratik rejimin sorumluluğunu tayin eden bir anlayışa girmemiştir diyor. Ecevit de bunu anlatamadı. Kime? Aydınına, derneğine, gazetesine. Çünkü biz Türkiye'de hep olaylar olur, gelişmeler olur, hatalar varsa sonunda bu hataları ordu bir noktada durdurur gibi bir yargıya sahibizdir. Bunları ikisi de anlatamamıştır. Benim yargımı gayet açık. İkisinin de demokratik özgürlükler bakımından farklı yanları yoktur. Ve bunu maalesef diyorum, Türkiye'ye, Türkiye'nin son zamanlardaki deyimiyle elit tabakası ile birlikte büyük kesimlerini anlatarak sindirmeyi biz başaramadık. Çünkü güncel olaylar içinde boğulduk. Güncel olaylar hep birinci planda tartışma unsuru oldu. Demokrasinin ana hedefleri hiçbir zaman tartışılmak istenmedi. Ama onlar da hiç böyle bir platformda buluşmadılar. Bugünkü eleştiri de budur. Niçin bu ikisi yan yana gelip bu süreci durdurmadı? Fakat o sıradaki bir takım şeyleri de göz önünde tutalım. Örneğin Ecevit kendi partisi içinde sıkıntıdaydı. Demirel de başka sıkıntılar içindeydi. O sıkıntıların getirdiği baskıdan kurtulamadıkları günler olmuştur. Diyelim ki 5 tane yasa çıkacak, üzerlerine aslında Demirel ile Ecevit'in pek farklı düşünmedikleri de ortadadır. Ecevit o yasaları kendi grubuna getirdiği zaman gruptaki dalgalanmaları göz önüne almak zorundaydı. Demirel de kendi grubunda bazı şeyleri hesaba katmak zorundaydı. Bir türlü bunu çözemediler. Hedefi hem görüyordu hem de amiyane tabiriyle yükseklere takmış gazı sürekli üzerine gidiyordu. Ama bir de şu var, açık söyleyeyim, ordunun en önemli istekleri belli miydi? Hiç bunları taşmıyoruz bu konuda. AP ile CHP'nin bir koalisyon içine yan yana gelmeleri, 1970-80 sürecinin sonucunda belki gecikme yapardı ama sonuç değişmezdi. Haklısınız galiba. Hiç o kanaatte değilim. Bir taraf kararlı. Sivil asker hiyerarşisi. Buradan şuraya gelelim. 133. sayfada şöyle diyorsunuz: özgürlükçü demokrasiler, demokratik rejimlerde sivil asker işbirliği, sivil asker hiyerarşisi nasıl olmalıdır? Tanımlar mısınız? Örnekleri bütün Batı yaşıyor. Bir İrlanda olayı var. Geçen gün gazetelerde bir haber gördüm. 25 bin kişi ölmüş. 25 bin kişi öldü diye ertesi gün Genelkurmay Başkanı Thatcher'a gidip sen kalk git de ben gelip şu işi çözeyim falan demedi. İngiltere, İtalya'da günlere, aylara hatta yıllara varan hükümet bunalımları oldu ama gene PTT işledi, yollarda kimse kalmadı, benzin bulundu. Yani bu biraz demokrasiyi sindirip sindirmeme meselesine, kitlelerin anlayışına kadar gelen bir mesele. Sivil asker işbirliği nedir? Biz hep anayasal yönünü getiriyoruz. 1924 yılından beri bu anayasayı ben değil, askerler yapıyor. 1924 yılında anayasayı Mustafa Kemal yaptı. Ama Mustafa Kemal asker kökenliydi ve dayandığı güçler de askerdi. Onun da bir askersel anayasa olmadığı söylenemez. 1961 anayasası sivillerle birlikte askerlerin ağırlıkta olduğu bir anayasa olarak çıktı. 1971 değişiklikleri aynı. 1982'de bir anayasa geldi. Bu anayasayı da gene askerler yaptı. E peki bu anayasalarda anayasal kurumlar tarifinin içinde asker ve sivillerin yerleri belli değil mi? Tarif etmiyor mu? Genelkurmay başbakana bağlı demiyor mu? Başbakan ordunun hazırlanması, savaş gibi meselelerde millet meclisine karşı sorumludur demiyor mu? Yani askersel kesimin sivile bağlılığını ve hükümetlerin aldığı kararlara göre bir yön tayin edeceğini anayasa çizmiyor mu kuzum? Demokrasilerde bu böyledir. Ama Türkiye'de bu böyle işlemiyor. Şimdi biraz hafifletelim konuyu isterseniz. 76. sayfada gene ara rejimlerin sivil kadrolarına değiniyorsunuz. Bunların tipolojisini bir çizer misiniz? Efendim bunlar hiç değişmiyor. Birer prototip. Hikâmeti alınanlar bakıyorsunuz 80'de de var. Korkarım hiç böyle olmasını da istemiyorum. 2000 yılında yine bir darbe olursa 108 yaşında falan bu adamlar yine başbakan muavini, maliye bakanı falan gibi bakan olurlar. Bunlar Türkiye demokrasiye döndükten sonra demokratik kurumlarda yer almayan ki bu kurumların en başına siyasal partiler gelir, hep dışarıda bu kurumların sadece hatalarını gözlemek görevini üstlenen, müdahale yapacak güçlerle sürekli fikir alışverişi içinde bulunan yazdıkları yazılarda ya da konuşmalarında genellikle bu çevrenin sözlerini söyleyen tipler. Bunlar bu tür bir müdahale olduğu zaman hemen akla gelen insanlar. Bunlar hani deyimi mazur görün, bir elek düşünün. Elek arada bir çalkalanıyor, elekten patır patır ben, biz, Ahmet, Mehmet düşüyor. Bunlar nedense o ince deliklerden bir türlü aşağı düşmeyip hep üstte kalıyorlar. Ve bunlara hep yenileri de ekleniyor. İşte demokrasiyi anlayamıyoruz. Demokrasiyi sindiremiyoruz diye bir takım sözler söyleriz ya. Bana göre bunlar demokrasiyi pek sindiremeyen Türkiye'nin asker sivil karışımı. Ve galiba resmen Atatürkçülükleri tescil edilmiş kişiler bunlar. Efendim, zaten bu tür tiplerin, buna yakın tiplerin hepsi Atatürkçüdür. Hakkımızda nedense bazı yazılardan ötürü hep Atatürkçü değiliz gibi bir anlayış vardır. Ben bunu kavrayamıyorum. Hatta bir gün 12 Eylül yönetiminin çok üst makamında bir kişiye dedim ki, efendim artık şu Atatürk ilkelerini 1, 2, 3, 4 diye yazsak dedim. Atatürkçülük bir şudur, iki şudur. Neden dedi? E biz buna göre hareket edelim de Atatürkçü olalım dedim. Dedim ki Atatürkçülüğü herkes hele böyle rejimlerde bir numaralı mesele yapıyor. Ama onu kendine göre yorumluyor. Onun dışına taşanlar Atatürkçü olmuyor dedim. Canı sıkkındı biraz da galiba. Sen yozlaştırıyorsun bu işleri dedi bana. Hep de böyle ithamlar vardır. Kitabınızın gene 69. sayfasında asker sivil karışımı bir hikamete gönül bağlayan bir grup Cumhuriyet Halk Partililerden söz ediyorsunuz. Kimdi bunlar? Ben genellikle bu konularda isim de vermek istemiyorum. Çünkü bir kısmı öldü de. Ama CHP'de 1970'ten önce bir bünye çatışması oldu. Hatırlarsınız. Burada Güven Partisi doğdu. Her nedense tabii bunun doğru olup olmadığını sanmak gene adını söyleyeceğim kişilere düşer. Bana düşmez. Mesela Turhan Feyzioğlu genellikle bu çizgi içinde olduğu söyleyen siyaset adamlarından biriydi. Ferit Melen sürekli ordu teması içinde oldu. Orduyla beraber kimi sorunların konsensus içinde çözebileceğini anlayışını taşıdı. Hatta sonradan adı CGP olan partinin genel kadrosunun bu eğilimlere uygun gördüğü yazılmıştır, söylenmiştir, ileri sürülmüştür. Şimdi gidip bu kişilere söylerseniz öyle bir tablo çizebilirler ki kendileri bu anlayışın içinde değillerdi de öyle itham edilerek yıpratılmak isteniyorlar gibi bir tablo da çizebilirler. Kitabınızın 253. sayfasında şöyle bir saptama var. Deniyor ki AP'nin 12 Mart darbesinden hemen sonra çizdiği önemli bir hedef vardı. 13 Mart 1973'te TBMM'de Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacaktı. Bu seçim 12 Mart'ın rövanşı olacak hem de demokratik düzene yeniden dönmeyi sağlayacaktı. 12 Mart darbesinden hemen sonra böyle bir strateji tespit edilmiş miydi acaba? Edilmemişti. Nedenini söyleyeyim. Çünkü 12 Mart darbesinin kökeninde Çankaya sorunun yattığına inanıyorlardı. Ayrıca bir parantez açıp şunu da söyleyeyim. Çankaya sorunu her zaman güncelliğini yitirmeyen bir konudur. Bu dün böyleydi, bir dönemde böyle oldu, belki gelecekte de böyle olacak. Nitekim 1973'te Cumhurbaşkanlığı seçimine geçerken son 4-5 ay hep bu çalkantıların askerle sivil arasındaki çatışmalarını izlemişizdir. Ve ben bunları dilimin döndüğü kadar yazmaya çalıştım. Mutlaka yukarıda askerlikten ayrılmış ve ya askerlik yaparken siyasete girip cumhurbaşkanı olmuş bir kişiyi aramaktan bir kere uzak kalmak gerekir. Geçenlerde anlayışı benden çok ötede farklı olmakla birlikte Sayın Sunalp, Türkiye'de bir defa bir sivil cumhurbaşkanı olabildi diyor. Vurgulamak istediği askerlerin devletin yönetiminde egemenliği kolay kolay kaptırmamayı niyetli olduğu. Demirel de görüyordu ve kendilerine göre doğruydu. İzahınızdan da anlaşıldı ve kitabınızda da 341. sayfada belirttiğiniz gibi bu değerlendirmeye siz de katılıyorsunuz. 12 Mart muhtarası bu bir kişinin Çankaya çıkması için zorlamaydı.